Ayrım 3. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde. Sabah olmuş, kilisenin çanı saat 6'yı vurmuştu. Ama Utterson hala aynı sorularla boğuşup durmaktaydı. O ana kadar sadece elindeki verileri değerlendirmekle yetinmişti. Oysa şimdi hayal gücünü de çalıştırmaya başlamış, kafasında çeşit çeşit senaryolar üretir hale gelmişti. Mr. Enfield'ın anlattığı hikaye kare kare canlanıyordu gözünün önünde. Gecenin bir yarısı, kentin bitmek bilmeyen, karanlık, boş sokakları, kısa ve hızlı adımlarla yürüyen bir adam, cadde boyu koşa koşa yol alan bir kız çocuğu, bu ikisinin çarpışı vermeleri ve canavar ruhlu adamın hiçbir şey olmamış gibi çocuğu çiğneyerek geçip gitmesi. Ardından başka bir hayal beliriveriyordu aklında. Varlıklı birine ait bir evin yatak odası, odada yatıp derin derin uyumakta olan arkadaşı, gördüğü güzel düşlerin etkisiyle tatlı tatlı gülümsemekte. Sonra yatağın perdeleri hızla açılıyor ve arkadaşı uyandırılıyor. Bir de bakıyor ki başucunda bir hayalet durmakta. Gecenin bir yarısı ancak yine de hayaletin emrettiğini yapmak zorunda. Avukatın zihninde canlandırdığı her iki hayalde de bu adam yer alıyordu. Biraz dalar gibi olsa aynı gölgenin gizlice uykuda olan evlere girdiğini ya da loş ışıklar altında uzayıp giden caddeler boyunca her köşe başında başka bir çocuğu çiğneyerek geçtiğini görüyordu. Ancak hayalindeki bu caninin belirgin bir yüzü yoktu. Bu hayal sanki onunla eğleniyor, yanı başına kadar gelip tam ona dokunacakken birdenbire kayboluyordu. İşte bu yüzden Hyde'in yüzünü görmek Utterson için bir tutku olup çıkmıştı. Onu bir kerecik görmesi bütün o esrar perdesinin kalkıvermesine yetecekti. Mr. Utterson o günü izleyen birkaç hafta süresince Mr. Enfield'ın Mr. Hyde'i görmüş olduğu o dar sokağa gidip geldi. Günün belli saatlerinde fırsat buldukça o sokağa gidiyordu. Sabah işe gitmeden önce, öğlen yemeği saatlerinde, gece ya da gündüz, sokak kalabalık ya da ıssızken sürekli olarak bu sokağa düşüyordu yolu. Bu iş bir saklambaç oyununa dönmüştü artık. Hyde saklanıyor, Utterson da her bir delikte, her karanlık köşe bucakta onu arıyordu. Bu sabırlı arayış sonunda amacına ulaştırdı Utterson'ı. Bir kış gecesiydi. Havada kuru bir ayaz vardı. Sokaklar yeni cilalanmış salon parkeleri gibi ışıl ışıl tertemizdi. Sokak lambalarının ışığı rüzgarsız geceyi aydınlatıyordu. Saat 10 sularıydı. Londra'da bütün mağazalar, dükkanlar kepenklerini indirmiş, bu yan sokakta derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ufak bir gürültü çıksa ıssız sokakta yankılanacak, ta uzaklardan duyulabilecekti. Sokağın iki yanındaki sıra sıra evlerden gelen sesler rahatça duyulmaktaydı. Sonra sokağın başından yaklaşmakta olan birinin ayak sesleri duyuldu. Utterson her zaman dikildiği köşesinde bir şeyler beklemekteydi yine. Yaklaşan ayak sesiyle irkildi. Dikkatle kulak kabarttı. Ayak sesleri gittikçe yaklaşmaktaydı. Avukat bulunduğu yerden başını uzatarak gelene baktı. Bu ufak tefek, sade giyimli bir adamdı. Adam hala oldukça uzakta olmasına karşın Utterson'un üzerinde ilk etkisi olumsuzdu. Adam sokak boyu ilerledi ve o esrarengiz binanın önünde durdu. Kapıya yaklaştı, cebinden anahtarını çıkardı. Utterson adama doğru bir hamle yaparak yanına vardı, elini omzuna dokundurdu. ''Siz Mr. Hyde'sınız değil mi?'' Hyde bu beklemedik durum karşısında irkilerek bir adım geri attı. Ancak şaşkınlığı geçer geçmez, soğukkanlı tavrına bürünerek avukatın yüzüne bile bakmadan cevap verdi. ''Evet, adım Hyde. Ne istiyorsunuz?'' ''Avukat, içeri girecektiniz sanırım. Ben Dr. Jekyll'in eski bir dostuyum. Adım Utterson. Gaunt sokağında oturuyorum. Belki adımı daha önce duymuşsunuzdur. Bu güzel bir rastlantı. Artık tanıştığımıza göre beni içeri davet edersiniz herhalde.'' dedi. Hyde elindeki anahtarı deliğe sokup ''Üzgünüm. Doktor Jekyll evde değil.'' Sonra yine akıl edebilmiş gibi sordu. ''İyi de siz beni nereden tanıyorsunuz?'' ''Avukat, anlatacağım. Ancak önce bir iyilik istiyorum sizden.'' dedi. ''Tabii, nedir isteğiniz?'' diye sordu adam. ''Yüzünüzü bir kerecik bana dönebilir misiniz?'' diye sordu avukat. Hyde bir süre durakladı. Sonra meydan okur gibi yüzünü kaldırdı. Hyde ve Utterson birkaç saniye boyunca birbirlerine baktılar. Utterson, ''Güzel. İkinci kez karşılaşırsak sizi tanıyabileceğim artık. Sanırım bu benim için yararlı olacaktır.'' dedi. Hyde ona döndü. Evet, tanışmamız iyi oldu. Size adresimi de vereyim isterseniz diyerek Soha'da bir sokak ismiyle oturduğu evin numarasını verdi. Utterson şaşkındı. Adamın da vasiyetnameden haberdar olup olmadığını merak ediyordu. Ancak düşüncelerini kendine saklamayı yeğledi. Adres için teşekkür etti. Hyde, şimdi benim sorduğum soruya gelelim dedi. Utterson, sizi nasıl tanıdığıma mı? Bir tarif üzerine diye geveledi. Hyde, kim tarif etmiş beni diye sordu merakla. Ortak bir dostumuz dedi Utterson. Hyde'ın sesi biraz boğuk çıkıyordu. Öyle mi? Kimmiş bu ortak dost? Örneğin Jack Lee dedi avukat. Hyde'ın yüzü öfkeyle kızarmıştı. Yapmayın. Onun size benden söz etmiş olmasına olanak yok. Dürüst oynamıyorsunuz. Avukat, çok çabuk yargıladınız beni. Hiç şans tanımıyorsunuz doğrusu dedi. Hyde avukatın bu son söyledikleri üzerine tüyler ürperten bir kahkaha attı. Bir hamlede kapıyı açarak binaya girdi. Avukat bir süre olduğu yerde kaldı. Canı sıkılmıştı bu duruma. Sonra dalgın dalgın yürümeye koyuldu. Eli alnında kafası karışmış bir halde ağır adımlarla yürüyor, arada bir de durup düşüncelere dalıyordu. Hyde solgun yüzlü, ufak tefek bir adamdı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına karşın insanın üzerinde sakatmış izlenimi bırakıyordu. Yüzünde soğuk, sevimsiz bir gülüş vardı. Avukatla konuşurken biraz ürkek ama yine de küstah bir tavır içindeydi. Bir caniye benziyordu. Bütün özellikleri olumsuz olmasına karşın avukatın ona karşı hissettiği yoğun nefret, kin ve nedeni bilinmez korkuyu açıklamaya yine de yeterli değildi. Avukat kendi kendine söylenip duruyordu. Başka bir şey var bunun altında. Bir bile bilsem, insana benzer bir yanı yok bu adamın. Sanki mağaralarda yaşayan vahşiler gibi, masallarda adı geçen gulyabaniler gibi bir şey bu. Ya da insan bedenine girmiş kötü bir ruh. Evet, insan bedenine girmiş kötü bir ruh olmalı. Avukat sokağın köşesine dönerek eski, güzel evlerle dolu bir sokağa girdi. Bu evlerin çoğu eski gösterişliliklerini yitirmiş, harap bir hal almışlardı. Bu evler avukatlara, mimarlara, müteahhitlere ve daha birçok meslek grubundan insanlara kat kat kiraya verilmişti. Köşedeki ikinci ev ise kat kat değil, tümüyle bina olarak kiralanmıştı. Kapısının üstünde yelpaze biçimli bir pencereden içeri ince bir ışık süzülmekteydi. Evin geri kalan kısmı ise karanlığa gömülüydü. Buna karşın eve bir bolluk ve zenginlik egemen gibiydi. Utterson kapının önünde durup tokmağı vurdu. Yaşlı, temiz, pak bir uşak kapıyı açtı. Utterson, "Doktor bey evde mi, Paul?" diye sordu. Uşak, "Siz içeri buyurun, ben gidip bir bakayım efendim." diyerek avukatı içeri aldı. Evin tavanları alçaktı. Eşyalar iyi cins bir ağaçtan yapılmıştı. Yerler parke döşeliydi. Uşak, ocağın ateşiyle ısınarak sıcacık olmuş salona buyur etti Utterson'ı. Sonra da ona dönerek saygılı bir biçimde, "Ocağın başında mı beklemeyi istersiniz efendim, yoksa yemek odasındaki lambayı yakayım mı?" dedi. Utterson, "Teşekkür ederim Paul, burası oldukça iyi." diyerek ocağa sokuldu. Uşak, onu yalnız bırakarak çekildi. Doktor için bu salon evin en güzel bölümüydü. Burada zaman geçirmekten oldukça hoşlanırdı. Utterson da sürekli bu salonun Londra'daki en hoş salon olduğunu söyler dururdu. Ancak bu akşam huzursuzdu avukat. Hyde'ın yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu bir türlü. Genel olarak hayatı seven, iç huzuruna sahip ve dingin bir adam olan avukat, nedense bugün hiç de iyi hissetmiyordu kendisini. Duvara akseden kendi gölgesi bile içini ürpertiyordu. Sonunda Paul geldi de Doktor Jekyll'in evde olmadığını söylediğinde Utterson rahat bir nefes aldı. Böyle hissediyor olmaktan utanmıştı bir an Utterson. Ama Paul, ben Hyde'ı arka kapıdan eve girerken gördüm. Doktor Jekyll'in evde olmadığı bir saatte konuğu ne arıyor olabilir ki onun evinde diye üsteledi. Paul, doğru efendim. Mr. Hyde'ın kendi anahtarı var. İstediği zaman girip çıkabiliyor buraya diye yanıtladı onu. Avukat düşünceliydi. Sanırım bizim doktor bu gence çok güveniyor. Ne dersin? Evet efendim, oldukça. Hatta ona hizmet etmemizi de buyurdu bize. Mr. Hyde'ı daha önce görmüş olabilir miyim Paul? Hiç sanmıyorum efendim. O asla burada yemez yemeğini. Evin bu kanadına geçtiğini de hiç görmedim. Genellikle laboratuvarda geçirir zamanını. Peki öyleyse, sana iyi geceler Paul. Güle güle efendim, iyi geceler. Avukat arkadaşının evinden çıktı. İçi fazlasıyla sıkılmış bir halde evinin yolunu tuttu. Zavallı Henry Jackley, sanırım kapana kıstırılmış durumda. Gençliğinde oldukça sıra dışı bir insandı. Belki de zamanında işlemiş olduğu bir günahın bedelini ödemekte şimdi. Örtbas edilmiş bir suçun hortlamasıdır belki de bu. Avukat kendi geçmişini yargılamaya başladı. Acaba onun da işlemiş olduğu bir günah var mıydı? Geçmişinde önemli bir leke yoktu. Pek az insan geçmişiyle hesaplaşırken onun kadar rahat ve huzurlu olabilirdi. Onun da işlemiş olduğu günahlar vardı elbette. Bunları düşünerek vicdanen rahatsız olmuştu. Ancak doğru yolu çok çabuk bulmuştu her zaman. Yine Hyde'i düşünmeye başlamıştı. Biraz araştırsa Hyde'ın birçok sırrını açığa çıkarabilecekti mutlaka. Bu sırların ise oldukça karanlık ve kötü şeyler olduğuna inanmaktaydı. Öyle sırlar ki biricik dostu Jackley'nin işlemiş olduğu en korkunç günah bile yanında hafif kalırdı herhalde. Yok, bu böyle devam edemezdi. Bu ne olduğu belirsiz adamın dostunun yatak odasına kadar sokuluyor olması korkunç bir şeydi. Şu durumda dostunu tehdit eden en büyük tehlike Hyde'ın böyle bir vasiyetnamenin varlığından haberdar olmasıydı. Çünkü adam bunu öğrenecek olursa bir an önce bu mirasa konmak için elinden geleni ardına koymayacaktı. Ah Jackley, beni engellemeyeceğini bilsem, bir bilsem diye söylendi kendi kendine Utterson ve vasiyetnamenin maddelerini bir kez daha geçirdi aklından. Doktor Jekyll'in içi rahat. 2 hafta sonra ilginç bir rastlantı eseri doktor, ülkenin önde gelen zenginleri arasında yer alan 5-6 arkadaşını evine yemeğe davet etmişti. Utterson da davetliler arasındaydı. Avukat herkes izin isteyip kalkana kadar davetten ayrılmadı. Onun katıldığı davetlerin birçoğunda bu böyle olurdu zaten. Çünkü Utterson arkadaş toplantılarında kendini sevdirirdi genellikle. Ev sahipleri de gürültücü, şen şakrak davetlilerini yolcu ettikten sonra onu biraz daha alıkoymayı isterlerdi. Eğlenceli ve yorucu bir gecenin ardından avukatın huzur veren arkadaşlığı onları dinlendirdi. Doktor Jackley de bu ev sahiplerinden biriydi. Şimdi şöminenin karşısına geçmiş oturmaktaydı. İri yapılı, 50 yaşlarında, temiz yüzlü, yetenekli, açık yürekli ve iyi bir adamdı. Utterson'a güvendiği, onu sevip saydığı ve onun dostluğuna değer verdiği yüzünden anlaşılıyordu. Avukat, "Jackley dostum, ne zamandır seni görmek istiyordum. Senin şu vasiyetnamenle ilgili konuşmak istediğim bazı şeyler var." diye söze girdi. Doktorun yüzü bu konuda konuşmaktan huzursuz olduğunu ele veriyordu. Ancak konuşmaya başladığında bunun böyle olmadığını kanıtlamak ister gibi bir hali vardı. Yapmacık bir neşeyle "Utursun dostum. Zorlu bir iş aldın. Sanırım hiçbir avukatın başı bir vasiyetname ile bu kadar ağırmamıştır." dedi ve ekledi. "Peki ya Lanyon'un ne demeli? Tamam, iyi bir dost. Ama bilimsel bir görüş ayrılığını bu kadar büyütmesine bir anlam veremiyorum doğrusu. Bir bilim adamına göre fazlasıyla örümcek kafalı. Biraz da ukala bir tavır içinde bana kalırsa. Bir arkadaş olarak onu kaybetmek istemem. Ama içimdekileri söylemeden de edemeyeceğim. Son zamanlardaki davranışları tam da cahil, ukala, dar kafalı bir adama yakışacak cinsten. Doğrusu beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı." Utterson'ın bu konuyu konuşarak zaman yitirmeye hiç niyeti yoktu. Bu yüzden de kaldığı yerden devam etti. "Jackley, vasiyetnamen ile ilgili ne düşündüğümü biliyorsun. Bir dosttan öte bir avukat olarak düşüncem, o vasiyetnamenin hiç de uygun olmadığıdır." Doktor sertçe, "Vasiyetnamen mi? Ha evet. Ama bu konuyu daha önce konuştuğumuzu zannediyordum," dedi. Utterson, "Biliyorum ama görüyorsun ya, konuyu bu şekilde kapatmaya hiç de niyetim yok. Şu genç dostumuz Hyde hakkında bazı şeyler öğrendim," diye sözünü sürdürdü. Avukatın bu son sözleri, Doktor Jackley'nin yüzünün sararmasına yol açtı. Adamın gözüne belli belirsiz bir gölge düşmüştü. Doktor Jackley, "Bu konuda ilgili bir şey duymak istemiyorum. Bunu bir daha tartışmamak üzere anlaştığımızı sanıyordum," dedi. Avukat, "Ama anlamıyorsun. Duyduğum şeyler hiç hoş değil, inan bana," diye üsteledi. Doktor, "Bu hiçbir şeyi değiştirmez. İçinde bulunduğum durumu anlamıyorsun. Çok zor durumdayım, Utterson. Çok sıra dışı bir durumdayım. Çok garip. Konuşarak çözümlenemeyecek bir sorun bu. Anlıyor musun?" diye konuyu kapatmak istedi. Utterson, "Jackley, beni tanıyorsun. Bana ne olursa olsun güvenebileceğini bilmen gerek. Haydi anla şu sorunu. Nedir derdin söyle. Sana yardımım dokunacaktır eminim diye üsteledi. Doktor, ah benim biricik dostum, çok iyisin. Bunu söylemem benim için yeterli. Sen benim gerçek dostumsun, inan. Sana nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum. Sana olan güvenim tamdır. Herkesten fazla, hatta kendimden bile çok güvenirim sana. Ancak konu bildiğin gibi değil. Eğer için biraz rahatlayacaksa şu kadarını söyleyebilirim dostum. İstediğim an kurtulabilirim şu hayattan. Buna yürekten inanabilirsin. Bir şey daha var Utursun. Yanlış anlamayacağını biliyorum. Bu tümüyle kişisel bir sorun. Senden ricam bu konuyu daha fazla kurcalamamandır diyerek sustu. Utursun gözlerini ocağa dikmiş düşünmekteydi. Bir süre sonra evet kesinlikle haklısın dedi ve ayağa kalktı. Doktor, çok güzel. Bu konuyla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Sonra da bir daha açılmamak üzere kapatacağız konuyu. Anlaştık mı? Bak, Utursun, şu zavallı Hyde'a karşı büyük bir ilgi duyduğumu bilmeni istiyorum. Onunla tanıştığını biliyorum. Sanırım biraz kaba davranmış sana. Ancak unutma, o genç adamla ilgileniyorum. Hem de sandığından da fazla. Söz ver bana. Eğer başıma bir şey gelecek olursa, eğer ölürsem, onu kollayacaksın. Bunun için bana söz verirsen gözüm arkada kalmayacaktır diye bitirdi sözlerini. Avukat onu sevebileceğime söz veremem doğrusu dedi. Jack Lee avukatın koluna girerek adeta yalvardı. Dostum senden onu sevmeni istemiyorum zaten. Sadece onu koru hatırım için. Utterson derin bir soluk aldı ve peki söz veriyorum dedi. Crewe cinayeti. Yaklaşık olarak bir yıl sonra 18 Ekim'de Londra garip ve vahşi bir cinayet haberiyle çalkalandı. Kurbanın yüksek bir mevkiden olması da haberin etkisini artırmaktaydı. Cinayetle ilgili bilinenler çok azdı. Ancak bu kadarı bile insanın tüylerini ürpertmeye yeterdi. Olay hakkında bilinenler şundan ibaretti. Times Nehri yakınlarında yalnız başına oturmakta olan bir hizmetçi kadın saat 11 sularında yatmak üzere yukarı kata odasına çıkmış. Ay o gece çok parlakmış. Kadının penceresinin baktığı cadde de oldukça aydınlıkmış. Kadın penceresinin yanı başında bulunan tahta sandığın üzerine oturarak ay ışığıyla aydınlanmış olan caddeyi izlemeye koyulmuş. Pencereden dışarı bakarken yaşlı, ak saçlı bir adamın yoldan aşağı yürüdüğünü görmüş. Sonra ufak tefek bir adam ilişmiş gözüne. İki adam yolun ortasında karşılaşmışlar. Yaşlı olan eğilerek kibar bir tavırla diğerine bir şeyler söylemiş. Kadın adamın muhtemelen yol sorduğunu düşünmüş. Yaşlı adamın yüzü ay ışığı altında parlamakta ve bu yüzde ihtiyarlara özgü derin bir saflık ve sevecenlik okunmaktaymış. Sonra kadının gözü ötekine takılmış. Bu adamı bir yerlerden tanıdığını düşünüp dururken onun efendisini bir kez ziyaret etmiş olan Hyde olduğunu çıkararak şaşırmış. Hyde olduğunu düşündüğü bu ufak tefek adam elinde tuttuğu bir bastonu bir ileri bir geri sallamaktaymış. Sabırsız bir tavırla karşısındakini dinliyor, hiç karşılık vermeden öylece duruyormuş. Sonra birdenbire sinirlenerek ayağını yere vurup elindeki bastonla çıldırmış gibi yaşlı adamın üzerine çullanmış. Yaşlı adam bir adım gerilemiş. Yüzündeki anlamdan incindiği ve büyük bir şaşkınlık içinde olduğu okunabilmekteymiş. Hyde'ın öfkesi yatışacak gibi değilmiş. Hiç durmadan elindeki bastonu adamın kafasına indiriyormuş. Adamın yere serip üzerinde tepinmeye başlamış. Kadın bulunduğu yerden adamcağızın kemiklerinin çıtırdadığını duyabilmekteymiş. Adamın cesedi caddenin ortasında boylu boyunca serilip kalmış. Hizmetçi de geçirdiği şokun etkisiyle bayılıvermiş. Kadının ayılarak kendine gelmesi saat 2'yi bulmuş. Katil de çoktan ortadan kaybolmuş elbette. Kurban ise tanımlanmayacak bir halde halen olduğu yerde yatmaktaymış. Cinayet aleti olarak kullanılan baston oldukça dayanıklı, sert bir ağaçtan yapılmış olmasına karşın katilin güçlü darbelerine direnemeyerek tam ortasından kırılmış. Ufak bir parçası da hendeğin içine yuvarlanmış. Kurbanın üzerinden bir para cüzdanı, bir altın saat ve üzerinden Mr. Utterson yazılıp büyük olasılıkla postaneye götürülmek üzere kapatılıp pullanmış bir de zarf çıkmıştı.